Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Ali İmran Suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 9 Azar 1399, Hicri Kameri 13 Rebiyusani 1442 ve Miladi Takvimle 29 Kasım 2020 Pazar. Muhterem dinleyiciler, aslında ben Mehtap Hamine, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sizler için sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Filistin milletiyle uluslararası dayanışma günü, dinleyicilerle baş başa ve yaşam anahtarlarını dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İslam İnkılabı rehberi Fahrizade cinayetine azmettiren ve uygulayanların cezalandırmaları gerektiğini bildirdi. İran Cumhurbaşkanı Ruhani şehit Fahrizade suikastına uygun zamanda cevap vereceğiz dedi. Zarif, bazılarının terörizm karşısında durmaktan sakınmaları utanç vericidir ifadesini kullandı. Türkiye'li yetkililer İranlı bilim adamı Fahrizade'nin öldürülmesini kınadılar. Birleşmiş Milletler, her türlü terör eylemini veya yargısız infazları kınıyoruz açıklaması yaptı. Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 182 kişi hayatını kaybetti. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, cumartesi günü İranlı seçkin nükleer bilimci Şehit Muhsin Fahrizade'nin şehadeti dolayısıyla yayımladığı mesajda Fahrizade cinayetini azmettiren ve faillerin kesinlikle cezalandırmaları gerektiğine vurgu yaptı. Ayetullah Hamenei mesajında şöyle dedi: "Cani işbirlikçilerce şehit edilen bu seçkin savunma ve nükleer bilimci, değerli hayatını büyük ve kalıcı emekleri yüzünden Allah-u Teala yolunda sundu ve şehadet ona verilen ilahi mükafattır. Silahlı teröristler 27 Kasım Cuma günü akşam saatlerinde Savunma Bakanlığı Araştırma ve Yenilikçilik Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade'yi taşıyan araca saldırarak bu seçkin bilim adamını şehit ettiler."
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade suikastine değinerek, "Ülke yetkilileri bu cinayete karşılık verecektir ve halkımız Siyonist komplolarının tuzağına düşmeyecek," dedi. İran Cumhurbaşkanı dün Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği koronayla Milli Mücadele Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, nükleer fizikçi ve Savunma Bakanlığı Bilimsel Araştırma Kurumu Başkanı Fahrizade suikastına değinerek, ülke yetkilileri bu cinayete karşılık verecektir. Ve halkımız Siyonist komplolarının tuzağına düşmeyecek. Çünkü biz onların ellerini çoktan okuduk ve onlar art niyetli hedeflerine ulaşamayacaklar dedi. Ruhani bu terör eylemi düşmanların streslerinin azalacağı ve küresel koşulların değişeceğini hissettikleri endişeli haftalar geçirdiğini gösteriyor. Bu birkaç hafta onlar için hem bölgede güvensiz bir durum yaratmak hem de dünyanın dikkatini işgal altındaki topraklarda yarattıkları terör eylemlerine saptırmak üzere çok önemlidir ifadesini kullandı. Ruhani bundan önce yayınladığı mesajında da İran'ın nükleer bilimcilerinden Muhsin Fahrizade'ye düzenlenen terör saldırısı ve korkakça suikast İran milletinin Yeminli düşmanlarının acizliğinin işareti olduğunu belirtmişti.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, bazılarının teröre karşı durmaktan sakınmaları utanç vericidir dedi. Zarif dün akşam Twitter hesabında İran'ın nükleer bilim adamına yönelik terör saldırısının terörist bir rejim tarafından planlandığına ve suç ortakları tarafından gerçekleştirildiğine şüphe olmadığını yazdı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası toplumu devlet terörizmini kınamaya ve bölgedeki gerilim ve macera karşısında bir fikir birliği oluşturmaya çağırıyoruz ifadesini kullandı. Çince Twitter mesajı paylaşan Zarif, teröristler bir diğer önde gelen İranlı bilim adamına suikast düzenledi. Bu korkakça suikastlar, uluslararası hukuk, ahlaki ilkeler ve insanın açık bir ihlalidir. Bu tür eylemlere karşı çıkmak uluslararası toplumun görevidir, dedi. Dışişleri Bakanı, İran bölgede ve dünyada barış ve istikrarı sağlamak için terörizmle mücadelede ön saflarda yer alıyor. Uluslararası toplumu devlet terörizmini kınamaya ve bölgedeki gerilim ve macera konusunda bir fikir birliği oluşturmaya çağırıyoruz, diye ekledi. Zarif Cuma akşamı yaptığı açıklamada da teröristler bugün önemli bir İranlı bilim insanını teröre kurban ettiler. Bu olayda ciddi şekilde Siyonist İsrail'in izi görülmektedir. Bu olay korkak faillerin umutsuz ve savaş kışkırtılığını gösteriyor değerlendirmesinde bulunmuştu.
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miqdad ve Hamas Siyasi Birim Başkanı İsmail Haniyeh, dün gece İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif ile telefon görüşmesinde İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin terör saldırısıyla şehit edilmesini kınadılar. Faysal Miqdad ve İsmail Haniyeh bu cinayet vesilesiyle Suriye ve Filistinlerin İran halkı ve devletine taziyelerini ve dert ortaklığını bildirdiler. Daha önce de Katar Dışişleri Bakanı İran Dışişleri Bakanı Zarif ile telefonla görüşmüş ve söz konusu cinayeti kınamıştı. Öte yandan Türkiye Meclis Başkanı Mustafa Şentop da İranlı bilim insanı Fahrizade'ye yönelik terör saldırısını kınamış ve bunu terörist bir saldırı olarak nitelemişti. Venezuela ve Güney Afrika Dışişleri Bakanlıkları da terör saldırıyı kınayan açıklamalar yaparken Avrupa Birliği de bu cinayetin insan haklarına aykırı bir girişim olduğunu bildirdi. Çok sayıda ülke ve medya kuruluşu ve uzman söz konusu cinayetin Amerika ve ırkçı İsrail rejimi tarafından yapıldığına kesin gözüyle bakıyor.
İran Yargısı İnsan Hakları Kurumu Sekreteri Ali Bakri Keni, suikast ve yaptırımların İran milletine karşı sikkenin iki yüzü olduğunu söyledi. İran Yargısı İnsan Hakları Kurumu Sekreteri Ali Bakri Keni, dün İran Pres Ajansı'na verdiği demeçte, İran'ın nükleer ve savunma alanında önde gelen bilim insanı Muhsin Fahrizade suikastını Donald Trump yönetiminin maksimum baskı politikasının doğrultusunda olduğunu söyledi. Azami baskı politikasının önceki Amerika yönetiminde dayatıldığını ve Trump döneminde yoğunlaştığını belirten Bakri Keni, bu siyasetin İran halkının temel ihtiyaçları, hatta tıbbi malzeme ve ilaç dahil çeşitli alanları hedef aldığını söyledi. Şehit Muhsin Fahrizade suikastının tam da azami baskı politikasına uygun olduğunu söyleyen İranlı yetkili, bu gibi suçların ulusal bilinci arttırdığını ve halkı ulusal ilerlemenin tüm alanlarının İran düşmanları tarafından tehdit edildiğinin görmesine vesile olduğunu bildirdi.
İran Atom Enerjisi Kurumu eski başkanı Feridun Abbasi, Tahran'ın gönüllü olarak kabul ettiği ek protokolün uygulanmasını yeniden gözden geçirmesi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğinde değişiklikler yapması gerektiğini söyledi. Feridun Abbasi, İranlı nükleer bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin terör saldırıyla şehit edilmesinden sonra İran presse verdirmişti. İran'ın uluslararası toplumla işbirliği tek taraflı olmamalı ve İran kendi hakkından yararlanmalıdır, dedi. Feridun Abbasi, İran'da daha önceden de nükleer bilim insanlarına yönelik terör saldırılara işaretli bu cinayetlerin perde ardında terör rejimi İsrail'in olduğunu belirterek, Muhsin Fahrizade'ye yönelik terör saldırının da İsrailli unsurlar tarafından planlandığını ve uygulandığını, zira Siyonistlerin geçmiş yıllarda İranlı birçok bilim insanını terör yoluyla şehit ettiklerinin bilinen bir gerçek olduğunu, hatta Siyonistlerin farklı ülkelerde, İran'ın içinde bile İran'ın nükleer programının şehitleri de dahil olmak üzere çeşitli insanlar hakkında yıllardır bilgi topladığını bildirdi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Tahran'da uğradığı terör saldırı sonucu İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin şehit edilmesini kınadı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin Tahran'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduk. Bu menfur cinayeti kınıyor, İran hükümetiyle merhumun ailesine başsağlığı diliyoruz ifadesi kullanıldı. Türkiye'nin bölgede barış ve huzuru bozmaya çalışan her türlü girişimi ve faili ya da hedefi kim olursa olsun terörizmin her türüne karşı olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi. Bu doğrultuda söz konusu eylemi gerçekleştirenlerin açığa çıkarılmasının ve adalet önünde hesap vermelerinin sağlanmasını temenni ediyor, tüm tarafları sağduyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgede tırmanmaya yol açacak girişimlerden kaçınmaya davet ediyoruz. Diğer yandan Türkiye Meclis Başkanı Mustafa Şentop da İran'ın nükleer programının mimarlarından nükleer fizikçi Fahrizade'nin öldürülmesini bir terör faaliyeti olarak değerlendirerek suikastı illegal bir örgütün veya devletin yapmasının işin mahiyetini değiştirmeyeceğini belirtti. Mustafa Şentop sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti. İranlı bir bilim insanının suikastla öldürülmesi bir terör faaliyetidir. Suikastı illegal örgütün yapmasıyla legal örgütün veya devletin yapması işin mahiyetini değiştirmez. Terör terördür. Terör faili işleyen teröristtir. Uluslararası alanda illegaliteye karşı çıkıyoruz.
Türkiye Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, merhum Fahrizade hepimizin şehididir dediği taziye mesajında İran devleti ve milletine başsağlığı diledi. Merhum Muhsin Fahrizade hepimizin şehidi, kardeş İran'la birlikteyiz. Tek dişi kalmış canavar Amerika ve İsrail terörünü lanetliyoruz ifadelerini kullanan Doğu Perinçek'in mesajında şunlar kaydedildi. Kardeş İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer programının seçkin yöneticilerinden aziz ve rahmetli kardeşimiz Muhsin Fahrizade'nin şehit edilmesini büyük acıyla öğrenmiş bulunuyoruz. Bu cinayet Batı Asya'da, Kafkaslar'da ve dünyanın her yerinde yenilmekte olan Amerikan emperyalizminin ve İsrail'in çaresizliğini yansıtan son terör eylemidir. Şiddetle ve nefretle kınıyoruz.
Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stefan Dujarric, İranlı nükleer ve savunma bilimci Muhsin Fahrizade'ye düzenlenen suikastı kınadı. Fars Haber Ajansı'na göre şehit Muhsin Fahrizade suikastı ile ilgili açıklama yapan Dujarric, Birleşmiş Milletler her türlü suikastı ve yasa dışı cinayeti kınıyor dedi. Cuma gecesi Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Agnes Callamard da Muhsin Fahrizade suikastına tepki göstermiş, silahlı çatışma dışında hedeflenen sınır ötesi cinayetin uluslararası insan hakları hukuku ve Birleşmiş Milletler bildirgesine aykırı olduğunu bildirmişti. Bu arada Amerikalı siyasi analist Kevin Barth da dün Teslim Ajansı'na verdiği demeçte, İsrailli ajanlar İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade suikastında rol oynadı ve Tel Aviv rejimi ve bu diğer cinayetlerden dolayı cevap vermelidir dedi. Kevin Barth, bu sivillere yönelik kasıtlı saldırı olarak tanımlanan bir terör eylemidir. Bilim insanları ve siviller meşru hedef gösterilemez dedi. Amerikalı analist, Amerika Başkanı Donald Trump'ın da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun suç ortağı olduğunu söyledi. Kevin Bart, ırkçı İsrail'in günümüzde kanunları çiğnemede ilk sırada yer alarak bir insanlık belası olduğunu bir kez daha kanıtladığını vurguladı.
Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas, İran bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye yönelik düzenlenen suikastı kınayarak bu cinayete uygun bir şekilde cevap verilmesi çağrısında bulundu. Hamas tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada nükleer gücün mimarlarından Fahrizade'nin suikast sonucu öldürmesinin İslam ülkelerinin ilerlemesini ve güçlenmesini istemeyen Amerika ve ırkçı İsrail'in İran'a yönelik tehditlerinden hemen sonra gelmesinin dikkat çekici olduğu belirtildi. Hamas üst düzey yetkililerinden İsmail Rıza'nın da kınadığı bu cinayetin bilim ve teknoloji alanında ilerlemeyi durdurmak olduğunu ama İran'ın bu gibi cinayetlerden etkilenmeden bilim ve teknolojide ilerlemesini sürdüreceğine inandığını söyledi. Filistin Halk Cephesi de söz konusu cinayetin Amerika ve Siyonist İsrail'in bir planı çerçevesinde gerçekleştiğini belirterek bunun temelinde İran'ın Siyonist rejimin varlığını kabul etmemesinin bulunduğuna dikkati çekti.
Tahran'dan sabah haberlerimiz devam ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İranlı bir diplomatın 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığı yönündeki haberleri yalanladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İranlı bir diplomat olan Esedullah Esedi'ye 20 yıl hapis cezasıyla ilgili olarak yayınlanan bazı haberleri dün tekzip ederek, bu gibi haberler doğru değildir dedi. Hatipzade konuyla ilgili şöyle dedi. Başından beri ve birçok kez de değindiğimiz gibi mevcut mahkemenin yargı yetkisi yoktur ve kesin diplomatik dokunulmazlık ve muhteva ve şekil itibariyle temelden var olan sorunlardan dolayı bu yargı süreci meşruiyetten yoksundur. Belçika'da İranlı bir diplomat olan Esedullah Esedi'nin 2018'de Paris'te münafıkların bir toplantısını bombalamaya teşebbüs ettiği suçlamasıyla yargılanması geçen cuma günü görülmüştü.
İran'ın Yemen Büyükelçisi, İran İslam Cumhuriyeti'nin sağlık ve tıp alanında Yemen'le ikili işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu açıkladı. Fars Haber Ajansı'na göre İran'ın Yemen Büyükelçisi Hasan İrlu, dün Yemen Milli Kurtuluş Hükümeti Sağlık Bakanı Taha el-Mutevekkil ile yaptığı görüşmede İran'ın Yemen'le işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu söyledi. Yemen Sağlık Bakanı da görüşmede İran'ın en üst düzeydeki nükleer ve savunma bilim adamının terör saldırısıyla şehit edilmesini kınarken Yemen olarak başta bulaşıcı hastalıklarla mücadele olmak üzere köylere ve kırsal yerlere sağlık hizmetlerinin götürülmesi, sağlıkta ilk yardım hizmetleri gibi birçok alanda İran'ın tecrübelerinden yararlanmak istediklerini söyledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kutsallarımıza yönelik saldırılar karşısında tüm farklılıklarımızı bir kenara bırakıp İslam ortak paydasına buluşmak hepimizin görevidir diye konuştu. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Müslüman Cemiyeti'nin 23. yıllık kongresinde yaptığı konuşmada birçok ülkede inancından, dilinden, adından veya kılık kıyafetinden dolayı Müslümanların ötekileştirilmesi artık sıradan hale gelmiştir. Kutsallıklarımıza yönelik saldırılar karşısında tüm farklılıklarımızı bir kenara bırakıp İslam ortak paydasına buluşmak hepimizin görevidir diye konuştu.
Türkiye Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 182 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 30.103 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir restoranda gaz sızıntısı sonucu meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Karadağ ve Sırbistan Dışişleri Bakanlıkları karşılıklı olarak büyükelçilerini sınır dışı etme kararı aldılar.
Ve Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyonu Ofisi'nin raporuna göre işgalci İsrail makamları Kasım ayının başından bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 129 evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı veya el koydu.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyicilerimiz. Sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Fahrizade'nin kalleşçe suikastı uğraması ve uluslararası kurumların sorumlulukları başlığını taşıyor. Müzik Siyonist rejim İsrail'in cinayet ve terör girişimlerinin devamında Cuma günü İran'ın tanınmış bilim insanı Muhsin Fahrizade, Tahran'ın Absert bölgesinde suikast sonucu şehit düşürüldü. Bu cinayet özellikle de Birleşmiş Milletler tarafından ciddi tepkilere yol açtı. Birleşmiş Milletler özel raportörü Agnes Callamard da Cuma akşamı Twitter üzerinden mesajlar yayınlayarak şehit Fahrizade suikastına tepki göstererek askeri çatışma dışında sınırların ötesinde hedeflenen bir suikast ve bir insanı hayat ve yaşama hakkından kasıt olarak mahkum bırakılması uluslararası insan hakları hukukunun bir ihlali ve barış döneminde sınırlar ötesinde kaba kuvvet kullanımını yasaklayan Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın ihlalidir açıklamasında bulundu. Birleşmiş Milletler yetkilisi en az 2018'den beri şehit Fahrizade'yi suikast düzenlemek peşinde olan Siyonist rejim İsrail'i kastetmektedir. Agnes Callamard'ın İsrail'in bu kalletçe suç eyleminin hukuka aykırılığı konusundaki net duruşu Siyonist İsrail'in uluslararası hukukun başlıca ihlalcilerinden biri olduğuna ve saldırgan siyasetleri doğrultusunda uluslararası kanun ve normların hiç aldırmadığını göstermektedir. Nisan 2018'de terör rejimi İsrail Başbakanı Netanyahu, Fahrizade'nin adına da temasla şehidin İran nükleer bilim alanında tanınan bilim adamlarından olduğunu belirtmiş. Muhsin Fahrizade, bu adı unutmayın demişti. Siyonist rejimin İran'ın bilimsel araştırma başarılarını engellemek için terörizme başvurmaya geçmişe dikkate alındığında bu açıklamalar rejimin önde gelen İranlı bilgine yönelik kötü niyetinin en açık göstergesidir. Şehit Fahrizade'nin son hizmetlerinden biri ilk yerli korona teşhis kitinin üretimindeki önemli rolü oldu. Bu durumda önemli olan konu Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barış ve güvenliğin koruyucuları olarak rolünün ne olduğu sorulmalıdır. Siyonist rejimi son yıllarda devlet terörizmi doğrultusunda İranlı nükleer bilim adamlarına düzenlediği suikastlerden 5'i şehadetle sonuçlandı. Ancak uluslararası kuruluşlar tarafından bu cinayet dolu sürecin devam etmesinin engellenmesi için hiçbir etkili adım atılmadı. Aynı pasif duruş, Trump yönetiminin devrim muhafızları ordusu Kudüs Kuvvetleri Komutanı General Kasım Süleyman'ın Ocak 2020'de Bağdat'ta bir devlet terör operasyonunda kalletçe şehit düşürmesine sebep oldu. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler sadece sözlü bir duruşa yetinmiş, etkili bir eylemde bulunmamıştı. Mevcutta bile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, net bir duruş sergilemek ve İsrail'in saldırısını kınamak yerine basitçe tüm tarafları sakin olmaya ve gerilimleri azaltmaya çağırdı. Görünüşe göre Batı'da ve ne yazık ki Birleşmiş Milletler'de terörizmle mücadele hususunda hala çifte standartlı yaklaşımlar hüküm sürüyor. İranlı bilim insanı Fahrizade'nin suikastine tepki gösteren Kaliforniya Üniversitesi Profesörü Dr. Esad Ebu Halil Twitter'da şunları yazdı. İran veya Amerika'ya bağlı başka bir hükümetin İsrail nükleer bilim adamlarına suikast düzenlediğini hayal edin. Şimdi batılı hükümetlerin, medyanın, insan hakları aktivistlerinin veya düşünce kuruluşlarının öfkesini hayal edebiliyor musunuz? İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahtiravançı, Genel Sekreter ve Güvenlik Konseyi'ne yazdığı bir mektupta, şehit Muhsin Fahrizade'ye düzenlenen terör saldırısının kınanması çağrısında bulunmuş, terör saldırısında İsrail'in sorumluluğunun ciddi işaretleri olduğunu bildirmiş. Tahtiravançı, Amerika ve Siyonist rejimi İran'a karşı maceracı eylemlerde bulunma konusunda uyararak İran'ın halkını savunmak ve güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma hakkını vurguladı. İran şimdi Amerika'nın yeşil ışığı ile Siyonist rejimce işlenen bu yeni cinayete Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletler'e kararlı ve acil bir tepki çağrısında bulunuyor. Bu konudaki zayıf tutumlar veya kayıtsızlıkların sonucu yalnızca Siyonist rejime ve Amerika'ya giderek daha da küstahlaşması olacaktır.
Ramazan Gönül siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Pakistan'ın Afganistan'da şiddetin azaltılma çağrısıyla ilgili. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Afganistan'da şiddetin derhal sona erdirilmesi ve ateşkes çağrısında bulundu. Afganistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Nijer'in başkenti Niamey'deki İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı Kulesi'nde Afganistan Dışişleri Bakanı Mahmud Hanif Atmar ile bir araya geldiği belirtildi. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Afganistan'daki terör eylemlerini kınadı ve bu ülkede patlamaların ve terör saldırılarının sona ermesi gerektiğini söyledi. Yapılan görüşmede iki taraf, Afganistan'daki barış görüşmeleri sürecini, Afgan mültecilerin ana vatanlarına geri dönüşüne yönelik kapsamlı bir plan ve iki ülke arasındaki ticari sorunların çözümünü ele aldı. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin Afganistan'daki şiddetin derhal azaltılması talebi, Pakistan hükümetinin Taliban'dan çatışma ve şiddet olaylarını azaltması yönündeki temel talebi ile alakalıdır. Tabii ki Taliban'ın Katar'da düzenlenen Afgan grupları arasındaki müzakerelere katılabilmesinin önemli şartlarından biri, Amerika ile sağlanan barış anlaşmasında Taliban'ın şiddet düzeyini düşürmesiydi. Ancak Taliban 12 Eylül'de bu müzakerelerin başlamasının ardından bu taahhüdünü yerine getirmezken tam tersi şiddet eylemlerini şiddetlendirmiştir. Son dönemde Afganistan Ulusal Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ın İslamabad ziyaretinde Pakistan makamlarından Taliban ile çıkmaza giren müzakereler sürecine müdahil olmalarını ve bu sürece katkı sağlamalarını istedi. Böylece Pakistan da Afganistan'da şiddetin azalmasına vurgu yaptı. Özellikle de Pakistan Başbakanı İmran Han'ın son Kabil ziyaretinde Afgan makamlarda bu hususu tekrar vurgu yaptılar. Afgan halkının ve hükümeti açısından tüm değişikliklere ve Pakistan'ın Taliban üzerindeki etkisinin azalmasına rağmen İslamabad daha hala Taliban grubunu etkileme kapasitesine sahiptir. Bu doğrultuda Taliban'ın Afganlar arası görüşmelerde inatçı davrandığı mevcut hassas durumda Pakistan'dan Afganistan'daki barış sürecine yardımcı olması yönündeki beklentileri de artmıştır. Afganistan'daki siyasi meseleler uzmanı Seyyid Entezar Hadim ise bu hususta şöyle bir değerlendirmede bulunuyor. Pakistan hükümetinin Taliban üzerindeki etkisi göz önüne alındığında Pakistan, Taliban'ı Afganistan'daki şiddeti azaltmaya ve hatta Taliban'ı Afganlar arası müzakerelerde yumuşak davranmaya ikna edebileceği söylenebilir. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin Pakistan'ın barış sürecini destekleme talebine olumlu yanıt vermesi bağlamında Afganistan'daki şiddeti azaltma ihtiyacına ilişkin tutumu Afgan yetkililerin Pakistan hükümetinden olan talepleriyle de ilgilidir. Tabii ki İslamabad'ın bu yöndeki sözlerinin pratikte uygulamaya da geçmesi şarttır. Pakistan'ın bu yönde uygulamalı adımlar atması beklenmektedir. Taliban'ın Afganistan'da şiddeti arttırmasına Afgan yetkililerin ardından Pakistan yetkilileri de tepki gösterse, Taliban grubu geçen Şubat ayı Amerika ile varılan anlaşmada taahhütlerini yerine getirilmesi yüzünden Afganistan'daki savaşı sürdürmüş ve şiddet olaylarını arttırarak Beyaz Saray'da baskı uygulamaya çalışmıştır. Böylece Taliban bu anlaşmanın farklı paragraflarını gerçekleştirmeye zemin hazırlamakta istiyor. Bu nedenle işgalci Amerika Birleşik Devletleri askerlerini Taliban ile yaptığı anlaşmaya uygun olarak Afganistan'dan 2020 sonuna kadar tamamen çekmediği takdirde Taliban'ın Pakistan talebi üzerine bile şiddeti azaltması mümkün görünmeyecektir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 9 Haziran 1399, Hicri Kameri 13 Rebiüsani 1442 ve 29 Kasım 2020 Pazar. Hicri Şemsi 9 Haziran önde gelen düşünür ve alim Şeyh Mufid'i anma günüdür. Şia tarihi iftihar dolu göz kamaştırıcı gelişmeleri barındırıyor. Öyle gelişmeler ki azimli alimler ve düşünürler tarafından yaratılmıştır. Büyük düşünür ve önde gelen insanın İslami marifeden sayılan tedvin ettiği kapsamlı ansiklopedisi, 50 yıla yakın Müslümanların bilimsel, fikri ve kültürel alanlarda bayraktarlığını yaptı. Nihayet öyle bir sürece girildi ki Şeyh Mufid'in dostları ve düşmanları onu methetmeye başladı ve yazılarında ondan söz etti ve ona Mufid lakabını verdi. Muhammed bin Muhammed Neyman olarak bilinen Şeyh Mufid, Hicri Kameri 11 Zilkade 336 yılında Bağdat kentinde dünyaya gözlerini açtı. Yüksek zeka ve yeteneğe sahip olan Şeyh Mufid, çocukluğunda İslami ilimleri öğrenmeye yöneldi. Şeyh Mufid'in büyük azim ve cazibeye sahip olması, kendi dönemindeki önde gelen alim ve feyiz sahibi olanların Şeyh Mufid'in ders sınıflarına geniş kapsamlı bir şekilde katılmaları ve değerli eserlerin telif edilmesine neden oldu. Şeyh Mufid 200 eser kaleme aldı ki bunlardan Şerh-i Akaid Saduk, El-Mukatta'e, El-Alam, Emali, Evşat ve onlarca çok değerli teliflere değinebiliriz. ...1223 yıl önce bugün Hicri Kameri 13 Rebiüsani 219 yılında İbni Hişam olarak meşhur olan büyük Arap tarihçi Ebu Muhammed Abdülmelik İbni Hişam vefat etti. Irak'ın güneyinde yer alan Basra kentinde dünyaya gelen İbni Hişam ömrünün önemli bir kısmını Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını araştırmakla geçirmiştir. Nahiv iliminde döneminin en büyüklerinden olan İbni Hişam ayrıca şiir ve edebiyat alanında da söz sahibiydi. Fakat İbni Hişam'ın asıl ünü Sire-i İbni Hişam olarak meşhur olan Es-Siretun Nebeviye adlı eserinden dolayı olmuştur. Bu eser İslam Peygamberinin hayatıyla ilgili önemli kaynaklardan biridir. ...73 yıl önce bugün 29 Kasım 1947'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu zayıf bir çoğunlukla Filistin topraklarının Filistin Devleti ile Yahudiler arasında bölünmesi yönünde karar aldı. Bu adil olmayan ve mantıksız karar aslında başta Amerika ve Siyonistler olmak üzere batılı devletlerin nüfuzu ile alındı. Birleşmiş Milletler'in bu kararı uluslararası Beyt-ül-Mukaddes bir bölge olarak ilan edildi. Filistin topraklarının bölünmesine dair karar, bir Siyonist devletin bu topraklarda kurulmasının resmiyete tanınması ve Arapların öfkelenmesi ve Siyonistlerin hoşnutluğuna neden oldu. İngilizler Birleşmiş Milletler kararına yönelik muhalefeti bahanesiyle ancak gerçekte Siyonist İsrail rejiminin kurulması zeminini hazırlamak amacıyla kendi güçlerini 15 Mayıs 1948'de Filistin'den çıkardı. Siyonistler İngilizlerin askerlerini tahliye ettiği merkezlerde konuşlandı ve böylece Siyonist rejim kurulmasını ilan ettiler. Bu olayların ardından Araplarla soykırımcı İsrail rejimi arasında birinci savaş vuku buldu. 29 Kasım'da sözde demokrasi düzeni kurmak iddiasında bulunan batılı devletlerin adaletsizlikleri dolayısıyla bugün dünyada mazlum Filistin halkıyla dayanışma günü olarak adlandırıldı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Borsanın %10'u olmak üzere Katar'a satılan varlıklar sorgulanıyor. Servetimiz yağmalanıyor.
Karar.
Akşener, iktidar erken seçime gitmek zorunda kalacak.
Star.
Bakan Koca'dan kritik açıklama, kayıplarımız artıyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Alev Coşkun, 27 Kasım tarihli Cumhuriyet gazetesinde faiz inadının ağır bedeli başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi ekonomi teorilerine dayanarak özerk olması gereken kurumlara müdahale etmesi, Merkez Bankası başkanlarını keyfi bir şekilde değiştirmesi, Türk lirasında ciddi bir değer kaybı rezervlerde de kriz yaratacak bir erimeye yol açtı. Erdoğan'ın müdahaleleri sonucu Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı ve yerine 6 Temmuz 2019'da Murat Uysal geldi, diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bu dönemde Merkez Bankası politika faizinin Aralık 2019'a kadar her ay düşürüldüğünü ve Aralık 2019'da %12 düzeyine geldiğini görüyoruz. Bunun anlamı 6 ay içinde politika faizi yarı yarıya düşürmüş oluyordu. Bu süreçte dolarda büyük bir oynama görülmüyor. Ocak 2020'de politika faizi %0.75 daha azaltılarak %12.25 düzeyine çekilince dolar da ilk kez 6 TL'nin üstüne çıktı. Politika faizi Nisan ayında %8.25'e çekilince dolar 6.17'ye fırladı. Merkez Bankası bu yükselişe aldırmadan Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 2020 aylarında politika faizini %8.25 üzerine yürütmeye devam etti. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı öyle istiyordu. Dolar da paralel olarak yükselişe geçti ve 7.27 buldu. Ekim 2020'de 7.90, Kasım 2020'de 8.44'e ulaştı. Kasım 2018'de 5.71 olan dolar 8.44'e çıkıyor. Aradaki fark 2.73 liradır. Liradaki değer kaybı %47'yi aşmıştır. İşte Murat Uysal'ın görevden alınışı, Naci Ağbal'ın 7 Kasım 2020'de Merkez Bankası Başkanlığı'na getirilmesi, Berat Albayrak'ın atizi itizine karıştı diyerek bakanlıktan istifa edişi bu ortamda gerçekleşti. Bir hafta içinde Ağbal başkanlığındaki kurul politika faizini %5 düzeyinde arttırarak %15'e çıkardı. 2002 yılında 2 milyon 464 bin olan işsiz sayısı 2019 yılında 4 milyon 596 bine yükselirken işsizlik oranı ise %10.3'den %13.9'a çıkıyordu. Bu rakamlar TÜİK'in rakamlarıdır. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün yönetimi baz alarak hesaplayan sendikalar rakamların ve yüzdelerin daha büyük olduğunu belirtmektedirler. Bu hesaplamalara göre ülkedeki iş ve istihdam kaybı 10 milyonu aşmaktadır. Genç işsizlik oranı ise %25'e varmıştır. Parasal sıkıştırılma faiz arttırma demektir. Böylece Merkez Bankası faizi yükseltmiştir. Ancak enflasyonla orantılı olarak yüksek tutmaya devam edeceğini gösteriyor. Faiz %15'e çıktı, şimdi Erdoğan'a sormak gerekiyor. Siz yüksek faize karşıydınız. Faiz sebep, enflasyon neticedir diyordunuz. Siz yüksek faiz politikası vatanı satmak, ülkenin, milletin kaynaklarını yok etmek diyordunuz. Şimdi faiz yükseldi. Sizin temel söylemlerinize karşı gelindi. Faiz yeniden %15'e çıkarıldı. Neden bu yanlışta ısrar edildi? Merkez Bankası'nın 130 milyar dolarlık rezervi neden 2 yılda eritildi ve uzmanların son rakamlarına göre neden eksi 46 milyar dolara kadar düştü?
Taha Akyol, 27 Kasım tarihli Karar Gazetesi'nde Cumhurbaşkanı sistemi ne yaradı? Başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanı hükümet sistemi üzerindeki tartışmalar gittikçe artıyor. Araştırmacı İbrahim Uslu'ya göre parlamenter sistemi isteyenlerin oranı %60'ı bulmuştur. İktidarın muazzam propagandasına rağmen hem de. Zira çok geniş yetkileri tek makamda toplayan bu sistemin tam ve resmen uygulandığı son 2 yılda hiçbir şey iyileşmedi. Terörle mücadeleyi elbette takdir etmek lazım ama parlamenter döneminde de bu mücadele etkin olarak yürütülüyordu. Terörle mücadelenin sistemle alakası yok diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Sistemin başarı veya başarısızlığını ölçecek veriler ancak bu sistemin ürünü olan uygulamalarda görülebilir. Cumhurbaşkanının tek imzasıyla çıkarılan ve devletin yürütme yapısında köklü değişiklikler yapan kararnameler yeni sistemi ölçmek için önemli verilerdir. Profesör Doktor Kemal Gözler hocamızın tespitlerine göre Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde 17 defa devlet personel başkanlığına atıf yapılmıştı. Ama ardından böylesine önemli bir kurum 9 Temmuz 2019'da kaldırıldı. Çeşitli kararnamelerde kamu tüzel kişiliği kavramı karıştırılmış veya yanlış kullanılmıştır. Tipik örnek varlık fonu yönetimin hukuki niteliğindeki belirsizliktir. Kişileri yükseltmek için kanunlarda, mesela YÖK kanununda kararnamelerle değişiklikler yapıldı. Sistem yürürlüğe girdikten sonraki 1,5 yılda 55 Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarıldı. Bunların 31 tanesi önceki kararnameleri düzeltmek veya değiştirmek içindi. Anayasa ve idare hukuku alanlarında uluslararası saygınlığa sahip Profesör Kemal Gözler şöyle diyor. Anayasa ve idare hukukçuları olarak bizler her gün içinden çıkamadığımız, bazen anlayamadığımız, idare hukukunda nereyi koyacağımızı şaşırdığımız yığınla uygulamayla karşılaşıyoruz. Uygulamaya yansıyan en büyük sorun kurumların aşınmasıdır. Tipik örnek, Merkez Bankası'nın bağımsızlığının kanun hükmündeki kararnamelerle kaldırılması ve 16 ay arayla yönetimde değişiklik yapılmasıdır. Halbuki değiştirilmeden önceki kanununa göre Merkez Bankası Başkanı 5 yıl süreyle atanırdı. Atamalar tek imzayla değil, Bakanlar Kurulu kararıyla yapılırdı. Nitekim Erdem Başçı Nisan 2011'den Nisan 2016'ya kadar 5 yıl Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapmıştı. Bu süre içinde Ali Babacan, Mehmet Şimşek ve Ahmet Davutoğlu'nun da siyasi desteğiyle kurumun bağımsızlığını korudu. Bu sayede ne döviz rezervleri erimiş ne de faiz ve döviz fırlamıştı. Uluslararası kurumlarda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na güvensizlik ifade eden bir rapor yayınlamamıştı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki durumu ise gözler önünde. TÜİK, ilk kuruluş tarihi olan 1891'den bu yana hiç bugünkü gibi verileri tartışılan bir kurum olmuş muydu? Yargının hazin durumu başlı başına bir sorun.
Kazım Güleç, 127 Kasım tarihli Yeni Asya gazetesinde Yargıtay'ın Baylok çıkmazı başlıklı yazısına yer veriyor. Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin örgütsel kullanım olmadığı yönündeki savunmayı doğrulayan baylık içerikleri örgüt üyeliği suçunun delili olamaz diyen son kararı üzerine bu konuda yine Yargıtay kararları için yazdıklarımızı tekrar hatırlatmakta fayda gördük. Yargının baylık kumpası üzerinden içine sokulduğu çıkmazın ne kadar çetrefilli ve derin olduğunu Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin konuyla ilgili en son kararında bir defa daha görmüş olduk. Söz konusu daire daha önce aldığı ve Baylok'u örgüt üyeliğine delil kabul eden kararımda bunu suçlamanın hiçbir tereddüde yer bırakmayacak teknik verilerle tespiti ve ispatı şartına bağlamıştık diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
16. Ceza Dairesi konuyla ilgili olarak aldığı yeni kararında Antalya'da görülen bir davada Baylok'un yalnızca telefona yüklenmiş olmasını delil kabul ederek sanığı mahkum eden mahkeme kararını bozdu. Bozma gerekçesi olarak programın nasıl ve ne kadar sıklıkla kullanıldığının ve mesaj içeriklerinin de araştırılması gerektiğini vurguladı. Bu gerekçe bizim de başından beri ifade ede geldiğimiz yaklaşımın bir ifadesiydi. Kişiyi mahkum etmek için programın varlığı yetmezdi. Darbe tertibi ve terör eyleminde rol aldığını gösteren mesaj alışverişi de yapmış olmalıydı ki mahkum edilebilsin. Bunu görmek için hukukçu olmaya bile gerek yok. Sağduyu ve vicdanın gereği bu. İşin asıl önemli tarafı terör örgütü üyeliği ithamının dayandırıldığı kıstaslar. Bunlar Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun kararında şöyle tanımlanıyor. Silahlı terör örgütü üyeliği suçu, silahlı bir örgütün kuruluş amaçlarını, faaliyet ve eylemlerini benimseyip gönüllü olarak örgüt hiyerarşisine dahil olmayı tercih etmek suretiyle eylemin iradi olması ve örgüte iştirak bilinç ve iradesiyle hareket edilerek kasten işlenen bir suçtur. Ayrıca yasa dışı örgüte kesintisiz, sürekli, uzun zaman devam eden yardım ve lojistik desteğin bulunması gerekir. Kısa bir eylem organik bağ ifade etmez.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Filistin milleti ile uluslararası dayanışma günü.
Değerli dinleyiciler, Filistin milletiyle dayanışma günü olarak adlandırılan 29 Kasım, Filistin milletiyle uluslararası dayanışma günü dolayısıyla mazlum Filistin milletiyle dayanışmamızı ilan etmek ve Filistin ülküsünü küresel istikbarın Siyonistlere tam desteklerine rağmen ayakta tutmak üzere hazırladığımız kısa sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Birleşmiş Milletler takviminde 29 Kasım günü Filistin milleti ile uluslararası dayanışma günü olarak adlandırılmıştır. Her yıl çeşitli sebeplerden ötürü bazı günler Filistin milleti ve Beytülmukaddes'in adı ile adlandırılır ve böylece bu milletin mazlumiyeti ve ülkeleri Siyonistlerce işgal edilmesinin unutulmasına engel olmaya çalışılır. 29 Kasım günü de bu günlerden biridir. Ancak bugünün diğer günlerden farkı, Birleşmiş Milletler tarafından Filistin topraklarının işgaline meşruiyet kazandırıldığı acı günün hatırlatılmasıdır. Bilindiği üzere Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 29 Kasım 1977 tarihinde Filistin milleti ve bağımsızlık ve özgürlük mücadeleleri ile dayanışma ilan edilmesi için bugün Uluslararası Filistin Milleti ile Uluslararası Dayanışma Günü olarak adlandırılmıştır.
Gerçekte Birleşmiş Milletler Teşkilatı Siyonistlerin işgalciliğine verdiği desteği ve çakma rejim İsrail'e meşruiyet kazandırmasından kaynaklanan ayıp lekesini silmek için 29 Kasım gününü Filistin milletiyle Uluslararası Dayanışma Günü olarak adlandırmıştır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 29 Kasım 1947 tarihinde Filistin'i parçalama kararnamesi olarak bilinen 181 sayılı kararnameyi onaylayarak Filistin topraklarının Siyonistler tarafından işgal edilmesine ilk yeşil ışığı yakmış oldu. Bu zalimane ve haksız kararname Filistin toplumunu ve topraklarını böldü ve sonuçta Filistin topraklarında yaşayan Filistin halkının tarihi toplumunun bir bölümünü ve evini yurdunu ve atalarından miras kalan topraklara göz ardı ederek Siyonistlere hibe etti.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 181 sayılı kararnamesine göre Filistin iki parçaya bölündü ve Genel Kurul bir parçayı Siyonist rejim İsrail'in Şom kuruluşu ve diğer parçayı da Filistin ülkesi ve devletine tahsis etti. Gerçi Filistin'i bölen bu haksız kararname, Filistin topraklarının Filistin milletine ait olduğunu ve bu toprakların tarihi mazisini göz ardı etti. Ve bu toprakların yarısını Filistinlilere ve diğer yarısını da Siyonistlere ayırdı. Ancak Mayıs 1948'e gelindiğinde Siyonistler hatta bu toprakların yarısı esas sahiplerine verilmesini tahammül edemediler. Ve bu toprakları da işgal ederek şimdiye kadar bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına engel oldular.
Aslında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Filistin milletiyle Uluslararası Dayanışma Günü'nü ilan etmekten maksadı Filistin milletinin haklarını desteklemek olmadığı ve olmayacağı bilakis bu konu hakkında yayımladığı bildirgesiyle Filistin milletine reva gördüğünü onayladığı belirtilmelidir. Bir başka ifadeyle 29 Kasım 1977 bildirgesi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 29 Kasım 1947 yılında onayladığı 181 sayılı kararnameyi onaylama niteliği taşımaktadır. Gerçekte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1977 yılında yayımladığı bildirge ise bir kez daha işgalci ve çakma rejim İsrail'in Şom varlığını onaylamak istemiştir.
Birleşmiş Milletler bu teşkilatın bildirgesine tamamen aykırı olan bir kararla Siyonist rejim İsrail'i bir ülke olarak tanıyarak kabul etti. Aslında Birleşmiş Milletler çok hızlı ve anormal bir şekilde İsrail'in üyeliğini onayladı. Üstelik bu üyelik için şart da belirledi ki o tarihe kadar görülmemiş bir durumdu ve bir daha da asla tekrarlanmadı. İşgalci rejim İsrail, Birleşmiş Milletler Bildirgesi'nin 4. maddesinin 1. bendinde yer alan devlet olmak, barışçı olmak, Birleşmiş Milletler bildirgesindeki yükümlülüklerini kabul etmek gibi üyelik şartlarından hiçbirine sahip olmadığı halde Birleşmiş Milletler üyesi oldu.
Birleşmiş Milletler bildirgesinin bu maddesi bir devlet olarak tanımanın şartı, sınırları belli olan belirli topraklara sahip olma şeklinde ifade ediyor. Oysa o günlerde işgalci rejim İsrail'in sınırları belli değildi. Yine bir devlet olabilmek için daimi nüfusu sahip olmak da bir başka şarttı. Fakat Siyonist rejim bu şarttan da yoksundu. Bundan başka bir devlet olmak için o devletin bağımsız bir hükümeti olması gerekiyor. Oysa İsrail o dönemde bu şarttan da çok uzaktı. Birleşmiş Milletler Bildirgesi'nin 4. maddesine göre devlet olmanın bir başka ve çok önemli şartlarından biri ise milli egemenlik meselesidir. Yani mevzu bahis devlet üzerinde bulunduğu toprakları kontrol etme yeteneğine sahip olması ve sonuçta uluslararası yasaları uygulamayı güvence altına alabilmesi gerekir. Oysa Siyonist rejim şimdiye kadar bir devlet olarak tanımlanabilecek bu şartlardan hala yoksun sayılıyor.
Eli kanlı İsrail rejimi kurulduğu günden bu yana sürekli savaşta yatan ve bölgeyi kana bulayan bir rejim oldu ve bu yüzden barışçı bir rejim olmaktan çok uzak olduğunu ortaya koydu. Siyonist rejim bu yıllarda Birleşmiş Milletler Bildirgesi'nde yer alan birçok yükümlülüklerini ihlal etti ve bu yükümlülükleri yerine getirme doğrultusunda hiçbir irade de sergilemedi. Oysa Birleşmiş Milletler, Sultancı Devletlerin ve Çakma Rejim İsrail ve bölgede gerici ve uydu Arap rejimlerinin destekleri ile çıkardığı bir dizi insanlık dışı yasalarla Kutsal Filistin milletinde zalim hakimiyetini sürdürerek her gün yeni bir cinayete imza attı.
Bugün milyonlarca Filistinli mülteci Filistin topraklarının işgali üzerinden 70 yılı aşkın bir süre geçtiği halde Suriye, Lübnan ve Ürdün gibi ülkelerde kurulan kamplarda oldukça kötü koşulların altında yaşam mücadelesi veriyor. Bu arada Beytülmukaddes, Batı Şeria ve diğer bazı Filistinli bölgelerde Siyonist yerleşke inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Siyonistler hala Filistin halkının evlerini ve arsalarını gasp etmeye devam ediyor ve Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlileri evsiz barksız bırakarak onları göç etmeye zorluyor.
Ancak Siyonistlerin ve Amerika ve Avrupalı hamilerinin işgalci rejim İsrail'e meşruiyet kazandırmak üzere sarf ettikleri tüm çabalarına rağmen Filistin ülküsü hala ayakta duruyor. Son 4 yılda Amerika Başkanı Donald Trump yönetimi, Siyonistlerin işgalciliği ve cinayetlerine destek yönünde birçok adım attı. Beytülmukaddes'i çakma İsrail rejiminin başkenti olarak tanımak ve Amerika Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Beytülmukaddes'e taşımak bu uygulamalardan bazılarıydı. Öte yandan Bahreyn ve Sudan gibi bazı hain Arap rejimlerin, bebek katili işgalci İsrail rejimiyle diplomatik ilişkilere yeniden başlamaları, Filistin topraklarını Siyonistlerin işgalinden kurtarma ülküsüne yönelik en son ihanet içerikli hain uygulama oldu.
Gerçekte bölgede bazı Arap rejimlerin gerici ve Amerika sultası altındaki elebaşlara Beyaz Saray'ın korsan İsrail'e normalleşme talebini yerine getirmekle kendi güvenliklerini ve geleceklerini güvence altına alabileceklerini zannediyor. Oysa bu ihanet ve Amerika, Avrupa ve Siyonist rejime uşaklık etmek ve Filistin ülküsüne ihanet etmek hiçbir zaman Filistin ülküsünün unutulmasına sebebiyet vermeyeceği kesin bir gerçektir. Aslında bugün işgalci rejim İsrail'in şu mahiyeti başta Amerika ve Avrupa milletleri olmak üzere dünya milletlerinin gözü önüne serilmiştir. Nitekim bu milletlerin Filistin milletine destek bağlamında hareketleri ve Siyonistleri geniş çapta protesto etmeleri bu gerçeğin somut delilidir.
Bu yıl koronavirüs salgınının sebebiyet verdiği şartlar yüzünden Filistin milleti ile Uluslararası Dayanışma Günü'nde Müslüman ve Arap aktivistler sosyal paylaşım sitelerinde 27 Kasım gününden itibaren Filistin Derinlik Benim Önemli Meselem hashtag ile Filistin milletine desteklerini vurgulayarak Arap ve İslam dünyasından Siyonist rejim İsrail ile normalleşmeye hayır çağrısında bulunuyor. Bu kampanya 1 Aralık tarihine kadar 5 gün boyunca devam edecek. Kampanya İngilizce, Arapça, Türkçe, Portekizce, İspanyolca ve Malay dillerinde düzenleniyor. Uluslararası toplum bugün de Filistin milleti ve meşru hakları ve özellikle ana vatanına geri dönüş hakkı ile dayanışmasını ilan edecektir.
Değerli dinleyiciler, Filistin milletiyle Uluslararası Dayanışma Günü isimli programımızı dinlediniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa isimli programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizinle birlikteyiz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz, ayrıca yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız.
www.parstoday.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0-98-21-22-16-27-53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0-98-21-22-01-36-82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-6767 Tahran İran adresini kullanabilir.
Fars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Fars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir. Değerli dinleyiciler, şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Değerli dinleyiciler, bildiğiniz üzere dünya basınında da yayınlandığı gibi dün Cuma Tahran'a yakın bölgede İranlı bilim insanına yönelik Kürt terör saldırısı gerçekleşti. İranlı bilim insanı Sayın Muhsin Fahrizade'ye yönelik. Fahrizade İranlı ünlü bilim adamlarından birisiydi. Siyonist rejim Başbakanı Netanyahu da geçenlerde İranlı bilim insanını hedef göstermişti. Bir kez daha Siyonist rejimin böylesi terör saldırılarını buradan kınıyoruz.
Bu terör olayına bildiğiniz üzere ülke çapında geniş tepkiler yağdı, itirazlar yapıldı. Fakat Dışişleri Bakanı da söylediği gibi dünyadan da tepkileri bekliyoruz. Bu bir çifte standart olacak eğer bu konuya tepki göstermezlerse. Çünkü eğer bu olay başka bir ülkede olsaydı muhakkak dünya büyük bir tepki gösterirdi. Bilim insanı bilim insanıdır. Hangi ülkede olursa olsun buna biz de dünyadan tepkileri bekliyoruz.
Şimdi yani çifte standart dediniz ya, onun bir başka boyutunu bugün görüyoruz. Adamlar açıkça utanmazca bir şekilde çıkmışlar. Yani basınlarına da bakıyoruz. Yani bunu biz yapmadık demiyorlardı artık. Yaptık.
Üstelik
yani
büyük bir başarı da hesaplıyorlar yani kendilerini.
Dünyanın buna karşı bugün sessiz kalması gerçekten utanç verici bir şey olacaktır. Dünyadan büyük bir tepkinin olması lazım.
Tabii ki.
Büyük bir utanmazlık örneği sergilendi.
İnsanlık
konuda
adına büyük bir ayıp.
Ayıptır. Evet, buradan bir kez daha bu Kürt terör saldırısını kınıyoruz. Sırada bir telefon mesajımız var. Onu bir dinleyelim.
Bismillahirrahmanirrahim. Her şeyden önce bütün İslam aleminin ve insanlığın başı sağ olsun, çok büyük bir kayıptı bizler için. O kendi içinse varacağı, varmak istediği en yüksek bir mertebeydi. Tabii ki o şehadet, ona da o yakışır. Bu emperyalistlerin ve batının zihniyetinin tabii ki sonuç neticesi ve gerçek yüzleri de budur. Hiçbir zaman İslam inkılabıyla gerçekte meydanda baş edemedikleri için Siyonizme yataklık yaparak bölgedeki münafıkları, hainleri, işbirlikçileri eliyle böyle bir neticeye ulaştılar. Ama er ve geç bunun intikamı alınacaktır. Er ve geç İslam Cumhuriyeti kazanacaktır. Kısa zamanda tekrar ve tekrar hepimizin başı sağ olsun. Rabbim bizleri onun şefaatine erdirsin.
Aziz dinleyicimize görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz. Numan Dinçer isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. Sevgi üzerine kurulmuş bir otorite çocuğun eğitiminde tutarlı ve destekleyici bir etken ve güven duvarlarını ören bir değerdir. Zira çocuk ruhen güçlü ve etkin donanımlara sahip olsa da bedenen zayıftır. Korunmaya davranışlarının kontrolü sağlayacak ve evet hayırlarıyla onu hayata hazırlayacak bir otoriteye ihtiyaç duyar. Bu süreçte anne onu daha ziyade şefkatiyle beslerken baba buna otoriteyi de dahil ederek çocuğun kılavuzu olur. Babanın sevgi eksenli otoritesi çocuğun kendini güvende hissetmesini ve kaygılarının azalmasını sağlar. Ancak çocuk gençlik çağına ulaştığında babayla olan otoritesini sağlıklı bir zemine oturtmuştur ve artık ayaklarının üzerinde durabilmektedir. Daha önce kararlarını babanın onayına sunarken bu süreçte neyin doğru neyin yanlış olduğunu otorite olmadan da değerlendirebilmektedir. O artık bir bireydir ve tek başına yaşamını sürdürebilmektedir.
Numan Bey'in mektubunu ben devam edeyim mi izin verirseniz? Numan Dinçer böyle devam ediyor. Çocukluk çağında babanın otoritesi altında ezilen ve kişiliklerini sağlıklı bir zemine oturtamayan fertler hayatlarının sonuna kadar kendilerini ihtar çekecek, azarlayacak, hırpalayacak bir otoriteye ihtiyaç duyarlar. Otoritenin etkisi olmadan hayatta kalamayacaklarına inanıp tutundukları cemaat önderlerini, siyasi lideri, işverenlerini reislik payesi biçip önlerine eğilir ve adeta kutsarlar. Sert ve katı bir otoritenin etkisi altında büyüyen bu kişiler hayatlarını kontrol edecek, gerektiğinde eleştirecek, vuracak, hırpalayacak, aşağılayacak bir güç figürüne yapışarak varlık göstermeye çalışırlar. Güç atfettikleri siyasi liderlerinin, intisap ettikleri cemaat önderlerinin, işverenlerinin ayakları altında ezilmeye rıza gösteren fertler, tutundukları kişiyi insanüstü bir varlık olarak görüp onun hatalarını masum görür ve gölgesinde erimeye rıza gösterirler. Bu durum fertlerin özgürlüklerini koparır ve onları edilgen kölelere dönüştürüyor.
Eser Cansız isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlara yer veriyor. Fertlerin beşeri zaaflarından doğan töre bir hak değildir, adalet değildir. İnsan onurunu koruyacak bir güç de değildir. Aksine şiddet ve nefreti tetikleyen ve insanın zaaflarını besleyen bir sorundur. Ayrıca dinleştirildiği için de bir vebaldir. Düşünün. Kişi aile içinde güç elde edebilmek için öz kardeşiyle bütün bağlarını koparıyor ve onu katlediyor. Katil bu tavrının nereye gittiğini sorgulamıyor. Vicdanında zerre kadar rahatsızlık hissetmiyor. Neden? Çünkü ona göre ailenin itibarı zedelenmiş, onuru kırılmış ve şerefe leke sürülmüş. Bu da ancak cinayetle temizlenebilir. Toplumumuzda töre, kıskançlık, güç gösterisi, saplantı, antisosyal eğilimler ve toplumun iffet kavramına yüklediği çarpık anlayış adına onlarca kadın katlediyor. Sokaklara taşan cinayetlerin önlenmesi için çözüm yolları aranıyor ancak hali hazırda çözüme ulaşılmış değil. Evet, ilginç konulardan birisi de töre cinayetleridir,
evet,
Türkiye'de.
Özellikle son günlerde kadına şiddet olayları
yani daha
gündeme
çok
taşınmış.
Kadına şiddet konusu burada üzerinde duruluyor bana,
evet,
göre. Yani töre derken yani başka yani erkeklere de belki olabilir ama daha çok
kadınlar maruz kalıyor.
Maruz kalıyor. Buna da çözüm yolu bulunamıyor maalesef. Ancak herkes kültür, konuşuyor ama
kültürün değişmesi gerekiyor.
Yasalar, her şey.
Yani bu iş gençlere düşüyor. Yani gençlerin mantıklı düşünerekten o töre cinayetlerine, kendi tabirleriyle namus cinayetine son vermeleri gerekiyor.
Şimdi çok ilginç olan tarafı şu. Belki büyük şehirlerde, yani öbür tarafına baktığımızda duvarım ya bu tarafından düşürülüyor ya da bu tarafından.
Evet.
Yani tam
o orta yolu bulamıyorlar.
Karşıt noktalar var.
Evet,
birisinde
maalesef.
De yani çok normal, serbest, her şeyi yaşayabilirsin. Yani haz içerikli.
İşte her şey
aile
aşırıya
de beğeniyor.
Kaçılıyor.
Dizilerde de zaten görüyoruz. Yani o
maalesef.
Karakterler yani aile içerisinde yaşıyorlar aileleriyle birlikte. Ama karakterlerini de dizilerde de görüyoruz.
Evet.
Ama öbür yandan da tam bunun zıt noktası da. Hepsi de aynı toplumda yaşıyor, değil mi?
Evet, ama işte dediğim gibi çok kültür duvarlar farkı var.
Duvarlar örülmüş aralarında.
Evet, evet.
Duvarlar da var.
Aynen dediğiniz gibi.
Evet, Eser devam edin bunu.
Eser Bey herhalde. Eser Bey'in mektubunu ben devam edeyim. Evet. Şöyle diyor Eser Bey, peki bu durumda ne yapacağız? İlk evvela bilinçaltımızı işgal eden çarpık düşünceleri vahyin ışığı ile tarayıp değiştirmek zorundayız. Referansımız köhne zihniyetlerin ürettiği şiddet ve nefret değil, İslam'ın öngördüğü ilkeler olmalıdır. İffet kadına da erkeğe lazım değil mi? Haya kadının da erkeğin de ihtiyacı olan bir değer değil midir? İslam asli değerler noktasında hiçbir ayrım yapmaz. Haram ve helal insana emredilmiştir, kadın ya da erkeğe değil. Değişim her yaşta ve her şartlarda gerçekleşebilir. Kişinin dünya ile irtibatı kesilmemişse, hayatla bağı devam ediyorsa ve nefes alıp veriyorsa, hakkı bulma şansı mutlaka vardır. Sorumluluk bilinciyle yaşayan Müslümanlar, bu değişimin gerçekleşebilmesi için tebliğ görevlerine ağırlık vermelidirler. Elbette töreyi din olarak görenlerin bu çağrılara olumlu cevap vermeleri kolay olmayacaktır. Ancak azimle yapılan çalışmaların karşılığı bugün olmasa da yarın karşımıza çıkacaktır. Buna inanıyoruz. İnşallah diyoruz ve Eser Bey'e teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programımızın sonunda İsmet Yıldız, Hakan Eren ve Melih Toprak isimli dinleyicilerimize geçen hafta bizlere gönderdikleri yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken, her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Haftaya görüşmek umuduyla, hoşça kalın.
Sağlık ve sağlıklı olmak insanın cismi kadar ruhunun da ihtiyacı olan bir durumdur. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'i hasta gönüllerin şifası olarak buyurmuştur. Aslında görece ve cismi hastalıklar ve zararları insanların bildiği ve hissettiği bir şeydir. Ancak batının hastalıkları olan haram bakış, lauballilik ve hicapsızlık gibi hastalıkların zararları pek bilinmez ve insan genellikle bu zararlardan gafildir. Kur'an-ı Kerim Ahzab suresinin 32. ayetinde şöyle buyurur. Eğer Allah'tan korkuyorsanız yabancı erkeklere karşı çekici bir eda ile konuşmayın. Sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılır. Kur'an-ı Kerim'e göre insanın maneviyata yönelmesi ve sürekli Allah'ı anması onu her türlü ruhi ve psikolojik hastalıktan korur. İslam dininde birçok ilahi ahkam insanın canını, ruhunu ve düşüncesini her türlü kötülükten ve hastalıktan korumaya yöneliktir. Nitekim bazı ahkam da hasta ruhu tedavi eder. İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur, Allah Teala aklın sağlığı için şarap içmeyi terk etmeyi vacip kılmıştır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi Fahrizade cinayetini azmettiren ve faillerinin cezalandırılması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Ruhani, Şehit Fahrizade suikastına uygun zamanda yanıt verileceğini duyurdu. Şehit Fahrizade'nin cenaze merasimi detayları açıklandı. Dışişleri Bakanı Zarif, bazılarının terörizm karşısında durmaktan sakınmalarının utanç verici olduğunu belirtti. İran Yargısı İslam İnsan Hakları Kurumu Sekreteri Ali Bakri Keni, suikast ve yaptırımların İran milletine karşı maksimum baskının iki yüzü olduğunu belirtti. İran Atom Enerjisi Kurumu eski başkanı, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini gözden geçirmesi gerektiğini belirtti. Türkiye, İranlı bilim adamı Fahrizade'nin öldürülmesini kınadı. Ve Türkiye Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, merhum Fahrizade hepimizin şehididir dedi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz, esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim.